Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, geçen hafta 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla alakalı genel bir değerlendirme yapmıştık. Bu hafta da yine bu konuya yer ayıracağız. Konuşmadığımız bazı başlıklar vardı. Önemli, mühim başlıklar var. Bunlardan birisi de 15 Temmuz sonrası sözde bir cemaat kisvesi altında FETÖ-vari diyor Yusuf Kaplan hocam buna. Bu tür bir cemaat yapısı altında bu kalkışmanın yapılması, öndeki unsurların, başat unsurların, askeriyenin içerisindeki aktörlerin bu sözde cemaate mensup olmaları, dikkatleri cemaatlere ve tarikatlara, Türkiye'deki bu yapıdaki sivil toplum kuruluşlarına da çekti ister istemez. Ve bununla alakalı bir öz eleştiri yapıldığı gibi bu diğer cemaatler ve tarikatlar tarafından, fakat bir kesim tarafından da bir saldırıya da dönüştürüldü bu mesele. Bunu konuşacağız. Evet. Ağırlıklı sorularım hocama benim bu yönde olacak. Değerlendirmelerimiz bu yönde olacak. Hocam hoş geldiniz. Ben bu meseleden önce bir de 15 Temmuz ruhu diye bir ruhtan da bahsedildi. Evet. Özellikle Yeni Kapı'da AK Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin katıldığı, liderlerinin katıldığı, Cumhurbaşkanı'nın katıldığı büyük bir miting yapıldı biliyorsunuz bu darbe kalkışmasından sonra. O mitinge atfen bir 15 Temmuz ruhundan da bahsedilir oldu. Yani Türkiye'nin menfaati, ülke çıkarları söz konusu olduğu zaman her cenahtan görüş, bütün siyasi partiler bir araya gelebilir. Söz konusu vatansa, kısaca bu 15 Temmuz ruhuyla bu kastediliyordu. Bu ruhu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu son zamanlardaki siyasi tartışmalar, atışmalar bu ruhun sona erdiğine dair bir takım emareler de içeriyor. İsterseniz evet, hocam bu 15 Temmuz ruhu nasıl ortaya çıktı? Böyle bir ruh devam ettirilebilir mi? Ben bu soruyla başlamak evet, istiyorum.
Ya bir şeyin ruhu derken o şeyin görünür ve biçimsel olmanın ötesinde özünde, derinliğinde var olan anlamı kastediyoruz. 15 Temmuz'da biz neden diyoruz bir ruh, neden diyoruz bir derinlik var? Şundan dolayı diyoruz. 15 Temmuz'da bu milletin meclisi bombalandı, halkı kurşunlandı. Devletin önemli merkezlerine, emniyet gibi, MİT gibi, genelkurmay gibi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi merkezlerine bombalar yağdırıldı, kurşunlar sıkıldı. Bütün bunlara rağmen halk büyük bir tepki ortaya koydu. Evinde oturup sonucu beklemedi. Tam tersine evinden çıktı, eline bayrağını aldı ve bu kalkışmaya karşı ölümü göze alarak, kurşun yemeği göze alarak bu demokrasiye yapılan müdahaleyi, milli iradeye yapılan müdahaleyi ya dur dedi ve bunun için hayatını ortaya koydu. 241 insanımız şehit oldu. Allah rahmet etsin. Hmm. 2000'den fazla insanımız yaralandı.
Evet.
Gazilerimiz oldu. Toplum bu ruh etrafında seferber oldu. Türkiye darbeleri yaşamış olan bir toplum. Son 100 yılda ortalama her 10 yılda darbeler meydana gelmiş. Ama burada ilk defa bu millet darbelere karşı çıktı, tavır aldı, dur dedi ve benim kendi irademi koruyorum dedi. Ve bunun için de önderliğini yapan önderinin peşinde gitti.
Evet.
Yani bana şunu hatırlatıyor. Hani Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Sahabeye atfen sahabe diyor ki biz Hazreti Peygamber'e diyor biz sana Musa'nın kavmi gibi git Rabbinle beraber savaş demeyeceğiz. biz seninle beraber gelip savaşacağız, cihat edeceğiz. Adeta millet bunu dedi aslında Erdoğan'a. Sen milli iradeyi temsil eden bir şahsiyetsin ve biz de seninle beraberiz ve direneceğiz. Ve bu direnen ruh Türkiye'de aslında yeni bir dirilişi de anlatıyor. Bu diriliş hem milletin iradesine ipotek koyan vesayetin son bulması,
evet,
hem devletin kendisine el koymak isteyen güçlerden tümüyle kurtulması, hem de demokrasinin artık çeşitli müdahalelerle karşı karşıya gelme tarihinin sona ermesidir.
Evet.
Çok boyutlu ve çok özellikler taşıyan bir ruh. Bu ruhun etrafında belli siyasi birlikler meydana geldi. İşte Yeni Kapı bunu anlatan bir şey. Muhalefetiyle, iktidarıyla bütün siyasi partiler bu ruh etrafında halkalandı. Ama bir süre sonra buradan CHP kopmaya başladı.
Evet.
Bir ruhun derinliği önemli bence. Hakikatle iç içe olup olmaması önemli. Bu olduktan sonra millet onu omuzlarında taşır. Ama buna uyanlar bu omuz verir buna. Onunla beraber yoluna devam eder. Omuz vermeyenler de yolda kalır, geri kalır, çevrede kalır, kenarda kalır.
Evet.
Ve tarihin bu diriliş heyecanına, uyanış sürecine tanıklık etmez, şahitlik etmez.
Evet.
Açıkça budur.
Evet.
Yani bizim yaşadığımız. 15 Temmuz Türkiye için önemli, sadece Türkiye için değil, bölge için de önemli.
Evet.
Bölgemizde mesela Mısır'da işte ihtilal oldu, karşı ihtilal oldu ve şu an Mursi içeride bir diktatör başa geldi. Diğer birçok yerde hala 1950'lerde ki askeri diktatörler Suriye'de, işte Baas rejimi bunun en iyi örneklerinden birisi. Bunlar devam ediyor. Ama bölgede Türkiye'yi de yerinden etmek, Türkiye'de de darbe yapmak istediler ve liderini düşürmek istediler. Milli iradeye el koymak istediler. Türkiye'de insanlar, Türkler buna hayır dedi ve dolayısıyla bütün İslam dünyasına, bütün bölgeye şunu gösterdi. Millet direnirse, varlığını ortaya koyarsa kimseye papuç bırakmaz ve devlette temsil edilen millet olur, devletini de korur, devletinin de yabancı güçlerin oyuncağı durumuna bırakmaz.
Bırakmaz.
Bu bence bizim bölgede İslam dünyasında önemli yansımalara yol açacak. Biz şu an zaman zaman görüyoruz. Ama uzun vadede bu çok daha büyük etkilere yol açacak. Ve dolayısıyla tarih geri çevrilemeyecek. Yani diktatörlerin sadece bölgemizde ömrü uzatılıyor. Sonuçta bu diktatörler gidecek. Milli iradeler gerçekleşecek, iktidara gelecek.
Evet.
Türkiye bunu aslında yeniden kendi hinterlandına, tarihi hinterlandına göstermiş oldu.
Evet.
Yaptı bu yani.
Hocam bu son günlerdeki Suriye'deki Fırat Kalkanı harekatı ve işte evet, Irak'taki Başka'daki üssümüzün evet, boşaltılmasının istenmesi de aslında biz 15 Temmuz'da eğer bu darbe kalkışması yerini bulsaydı, amacına ulaşsaydı ne kadar zor durumda kalacağımızın da bir göstergesi yani.
Kesinlikle. Çok... Yani Türkiye'de her gün bombalar patlıyordu. Sınırlarımızda IŞİD, DAEŞ, yani işte PKK, PYD, FETÖ bunlarla el ele kol kola DHKPC faaliyetlerde bulunuyorlardı.
Evet.
Türkiye'nin siyasal düzeni darmadağın olacaktı. Devlet işgal edilecekti. Ve hakikaten Allah korusun Türkiye bugün Suriye gibi olacaktı.
Evet.
Ama evet, 15 Temmuz'uyla bu milletin dirilişi ve direnişiyle beraber engellendi. Ve bunun bir yansıması olarak Türkiye canlandı, kendine geldi ve sınır ötesi operasyonlara girdi.
Evet.
Orada da askerlerimiz çok önemli başarılar elde ediyorlar. Önemli adımlar atıyorlar. Orada da bir irade, ya bu 15 Temmuz'un dirilen iradesi orada da kendini ortaya koyuyor.
Evet. Evet. Yani. Peki hocam biraz da güncel siyaset üzerinden okursak, işte siyasi partilerin, her görüşten siyasi evet, partilerin ki HDP biraz o ruhun dışında kalmıştı. Özellikle o Yeni Kapı mitinginde bir araya gelmeleri biraz popüler siyaset diliyle hani o anlayışın, o birlikteliğin de biraz AK Parti ile MHP'nin o omuz omuzalığı biraz devam ediyor bu, evet, FETÖ'ye,
evet,
karşı.
Evet.
Ama CHP sanki o şeyden biraz sıyrıldı, o gruptan, o anlayış grubundan, evet, sıyrıldı. Bu manada günlük popüler siyaset açısından böyle bir ruhun oluşması ya da dağılmasını nasıl değerlendirmek lazım? Tabii bir şey midir bu?
Yani bu tabii. Siyasi partiler millete kurak vermesi gerekiyor. Çünkü onları iktidara getiren de, iktidardan götüren de millet aslında. Tabana bakmaları gerekiyor. Bu konuda CHP bir ayrışma içine girdi. Ama MHP ile AK Parti daha bir bütünlük temsil ediyor.
Evet.
Yani Bahçeli'nin son konuşmalarına baktığımız zaman da bu açıdan çok yapıcı konuşmalar. Gerçekten. İktidar bu konuda zaten öncülüğü temsil ediyor. Sayın Başbakanımız Yıldırım'ın o darbe gecesindeki tavrı, iradesi gerçekten takdire şayandı. Sayın Cumhurbaşkanımız işte bu iktidarın ilk kurucularından, bu parti, AK Parti'nin ilk kurucularından. Zaten bu ruhun liderliğini yapan, toplum nazarında bunun lideri olarak görülen bir insan. Bu bütünlük devam ediyor. Yani Erdoğan, Yıldırım, liderler üzerinden okursak Bahçeli.
Evet.
Bu birlik beraberlik bir yönüyle devam ediyor. 15 Temmuz ruhunun Türkiye'de varlığını sürdürmek açısından. Çünkü Türkiye hakikaten büyük bir belayı atlattı ve bu büyük belayı atlatmakla sadece toplum belli kesimleri kurtulmuyor. Sadece muhafazakarlar kurtulmuyor. Bu toplumun milliyetçileri de, bu toplumun solcuları da, bu toplumun İslamcıları da, bütün kesimleri kurtuluyor. Bu ülke tek bir kesimin değil, bu ülke, bu ülkede yaşayan bütün kesimlerin.
Evet.
Bu devlet bütün kesimleri temsil eden bir devlet. Dolayısıyla bu milleti, bu devleti korumak, kollamak herkesin vazifesi. Bu anlayış çerçevesinde hareket ediliyor. Mesela Bahçeli'ye baktığımız zaman da kendi ideolojisini çok merkeze alarak konuşmadı son konuşmasında. Daha çok bu birlik ve varlık devam etsin çerçevesinde konuştu. Türkiye bir de tabii terörle mücadele ediyor, yani hakikaten büyük bir mücadele içinde. Sadece PKK, PYD değil, FETÖ'yle de mücadele ediyor. Yani 15 Temmuz'da onların darbelerini engelledi Türkiye. Buna dur dedi. Ama hala evet, tekrar bunların ihtilal yapma şansları kalmadı, bitti. Fakat öte yandan başka işte yalan haberler üretiyorlar. İnsanları yalan yerine FETÖ'cü diye gösterenler var. Değişik çalışmalar içinde olanlar var. Bu operasyonları, yani darbeci terörü Türkiye'den, devletten temizleme operasyonlarını sulandıran unsurlar olarak varlar. O nedenle Türkiye bu terörle mücadeleyi sürdürüyor. Bunlardan henüz daha Türkiye tümüyle kurtulmadı. Ve bu mücadele sürecinde Türkiye'nin olabildiğince siyaseti ve muhalefetiyle yapıcı bir beraberlik içinde olması çok büyük bir önem arz ediyor.
Evet, evet. Hocam, programımızın başında dinleyicilerimize duyurduğumuz gibi belki de bizim bu 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla alakalı önümüzdeki programlarda da zaman zaman dönüp atıfta bulunacağımız, evet, belki yeniden değerlendireceğimiz bir mesele daha var. Cemaatler ve tarikatların bu 15 Temmuz darbe kalkışması üzerinden, Fethullahçı terör örgütü FETÖ üzerinden Türkiye'deki tüm bu tür sivil yapıların vurulmaya çalışılması ve katı bir laiklik anlayışının yeniden pompalanmaya çalıştığını, evet, da görüyoruz biz.
Evet, evet.
Televizyonlarda bir takım işte emekli generaller, yorumcular, akademisyenler işte güya geçmişte işte bu FETÖ'nün uygulamalarından zarar görmüş bir takım kişiler bu eleştiriler üzerinden işte laiklik güzellemesi de yapıyorlar.
Evet.
Bunu genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ardından başka sorularım da olacak.
Evet. Şimdi burada tabii darbeyi yapan kişiler, askerler, subaylar veya bu elbisede olan insanlar yıllarca oradan eğitim almış, yetişmiş, yükselmiş, hiyerarşide generalliğe kadar çıkmış insanlar ve darbeyi yine ordunun şemalarıyla, hiyerarşisiyle, silahlarıyla, bombalarıyla, uçaklarıyla yapmaya çalıştılar. Dolayısıyla ordunun yenilenmesi, gözden geçirilmesi, yapılanması çok önemli. Öteden beri zaten darbe için kullanılan bir yer. Bir de bu insanlar FETÖ dediğimiz yapıda din adına bunu yapmaya kalkıştılar.
Evet.
Dini istismar ettiler. Orduyu istismar ettikleri gibi dini de istismar ettiler. Dolayısıyla orduda nasıl yeniden bir yapılanmayla karşı karşıyaysak, dini cemaatler, dini tarikatlar, dini topluluklar konusunda da bizim bir yeniden kendimizi gözden geçirmemiz gerekiyor.
Evet.
Bu önemli. Ama FETÖ eşittir cemaatler ve tarikatlar demek çok büyük bir genelleme ve çok yanlış bir genelleme. Nasıl biz Türk ordusu deyince tamamıyla FETÖ'leri ve darbe yapıcıları görmüyorsak, bu orduyu diyoruz ki bizim ordumuz. Onun içinde kümelenen yanlış insanlar var, tasfiye edilsin. Ve bir de FETÖ somut olarak darbe girişiminde bulunan bir örgütse, cemaat görünümlü örgüt aslında, teşkilat aslında,
evet, evet.
Görünürde
bunu
cemaat.
Yazmıştınız.
Daha önce de yazmıştım evet. Bunu. Yani cemaat görünümlü teşkilat yapısı bu.
Evet.
Çünkü yukarıdan aşağıya kadar, en son ferdine kadar çok hiyerarşik bir yapı yansıtıyor. Yani bir cemaatte bu kadar bir hiyerarşi olmaz normalde. Bir tarikatta bu kadar hiyerarşi olmaz. Ama onlar da tamamıyla yukarıdan aşağıya doğru.
Çok iyi planlanmış.
Şehir şehir, il il, meslek grubu hep imamlar diye örgütlenmiş. Hiyerarşik bir aidiyet var. Bir istihbarat örgütü gibi yapılanmış. Bir de bu yapının bir mahrem dünyası var. Batini dünyası var. Bilinmeyen dünyası var. Bir de bilinen zahiri dünyası var. Bilinen zahiri dünyasıyla işte hoşgörüden bahsediyor, uzlaşmadan bahsediyor, modernlikten bahsediyor, İslam'ın genişliğinden bahsediyor, hizmetten bahsediyor, eğitimden bahsediyor. Dolayısıyla görünür yönüyle ilişki kurduğumuz zaman çok normal bir şey. Fakat biz bunun görünmeyen, daha derin olan, mahrem olan dünyasıyla 2012 yılında bu MİT müsteşarlığı krizinde karşılaştık. Ondan sonra 2013 yılında işte bu 17 Aralık'la birlikte darbe girişimiyle daha canavar, ejderha uyandı, biraz kendini gösterdi. Orada gördük, ejderhanın kükremesi ve etrafını yakıp yıkması boyutuyla da biz 15 Temmuz'da karşılaştık. Böyle evet. Bir şey var. Dolayısıyla bu yapıya tamamıyla doğrudan cemaat demek yanlış. İkinci olarak yine esastan konuşursak, yani usulden konuşursak veya İslam'da tek bir cemaat yok zaten, tarih içinde de bugün de öyle. Birçok cemaatler var, birçok tarikatlar var. Tek İslami hareketler yok.
Evet.
Birçok İslami hareketler var. O nedenle velev ki Fethullah Hoca'nın grubu bir İslami grubu sayılsa bile, bu grubu şiddete yönelen, işte o mahrem düzeyde bir sürü yolsuzluklarla iç içe hareket eden bir yüzüyle karşılaşıyoruz. Bir defa tekçi bakmamak gerekiyor. Bugün dünyada İslam adını kullanarak şiddet işleyen, katliamlar yapanlar da var. Ama öte yandan bunlarla çoğunlukla hiçbir ilişkisi olmayan, insanlara hizmet etmeyi amaçlayan, ilim öğreten, yoksullara destek çıkan, toplumu yenilemeye çalışan, ona ruh veren İslami cemaatler ve tarikatlar da var. Bu ayrıma bakmadan FETÖ'yü gösterip cemaat budur deyip bunun üzerinde bir laiklik tartışması ve yorumunu yapmak çok yanlış bir strateji. Yani bunu yapanlar açısından doğru bir strateji olabilir ama Türkiye'nin geleceği, devleti ve milleti için yanlış bir şey. Çünkü bu toplumun yapısı çeşitli tarikatlardan ve cemaatlerden oluşuyor. Yani bunu biz ne kadar Kemalizm bunu önlemeye çalışmışsa çalışsın, ne kadar baskı politikaları üretmişse üretsin, bunu engelleyememiştir bugüne kadar. Enteresandır. Mesela ışıkçılar diyoruz, Hüseyin Hilmi Işık tarafından ilk defa yapılan cemaat faaliyetlerine verilen bir isim.
Evet.
Hüseyin Hilmi Işık bir albaydır ve ordunun içinde doğmuştur.
Evet.
Yani böyle objektif sosyolojiyle bakarsak,
evet,
böyle bir realite var.
Evet.
Dolayısıyla o zaman Türkiye'de bu sert laiklik, bu kemalizm, bu baskıcı politikalar nedeniyle biraz da insanlar mahremiyete yönelmiş, gizlemeye yönelmiş, kapalı toplum yapılarına yönelmiş ve orada bir takım hastalıklar, bir takım sorunlar üremiş. Biz şimdi o hastalıklar ve sorunlarla yüzleşmek durumundayız. Ama bununla yüzleşirken reddiyeci, tekfirci yöntemi kullanmamalıyız. Nasıl ki IŞİD'i, El-Kaide'yi diyoruz ki hariciler, tekfirciler, böyle yapmak da Kemalizmin tekfirciliğini gösterir.
Evet.
Çünkü her şeyi bir kalıba koyup reddediyorsun. Reddiyeciliktir yani bu. Niye reddediyorsun yani? Hepsi böyle mi? Hepsi şiddete mi başvuruyor? Hepsi devlete karşı isyan mı ediyor? Yok. Tam tersine devletle beraber eşgüdümlü çalışan, onun aslında varlığını daha uzun sürmesini sağlayan yapılardır. Toplum olmadan devlet olabilir mi?
Evet.
Mümkün mü yani? Bir toplum olmadan dünyada toplumsuz bir devlet var mı acaba? Böyle bir şey yoktur, olamaz.
Evet.
Devletin olabilmesi için önce o devleti meydana getirecek olan toplumun varlığı önemli. Toplumlar da ancak kendi içinde onları yenileyen, onlara hizmet eden yapılarla mümkün.
Evet. Tabii hocam, cemaatlerin ve tarikatların bu tür böyle menfur bir olayla gündeme gelmeleri acı. Tam
evet.
Da aslında Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde şu tür bir metin ortada dolaşıyordu ya da şöyle bir tabir ortada dolaşıyordu. Hani devlet işte irfan ocakları, irfan merkezleri, evet, diye işte yeniden tarikatları uyandıracak. Hani onları daha görünür hale, daha
meşruiyet
içinde
verecek.
Kullanıyorum. Meşruiyet verecek.
Daha
meşruiyet, hani legal hale getirecek diye. Bunlar da konuşuluyordu. Tabii bu bir dezavantaj oldu. Böyle,
evet,
bir olayla,
evet,
bunların gündeme gelmesi. Buna rağmen,
evet,
hem de bu tür ileride bu tür sapmalara neden olmaması adına cemaatlerin, tarikatların daha böyle bir devlet eliyle bir meşruiyet kazandırılması konusunda neler söylemek,
evet,
istersiniz?
Bu çok önemli bir şey. Yani bir defa tekke ve zaviyeler kaldırıldıktan sonra tarikatlar ve cemaatler devletin gözünde gayrimeşru olarak algılanılmış. O nedenle çeşitli baskı politikaları izlenmiş.
1923'ten itibaren.
Yani evet. Yani tek parti döneminde,
evet,
de,
evet,
diğer dönemlerde de, her ihtilal olduğu dönemde tarikatların ve cemaatlerin liderleri mesela hapsedilmiş, gözaltına alınmış, tutuklanmış, diğer çok farklı kovuşturmalar yürütülmüş. Dolayısıyla tarikatlar ve cemaatler de bunlara karşı kendini koruyup kollamak için bir yandan yeraltına çekilmişler, bir yandan da devletin bu reflekslerine karşı kendilerini koruyup kollamak üzere devletlik içinde kadrolaşmak, üçüncü olarak da sağ siyasi partilerle pazarlık yapmak gibi tutumlara yönelmişler.
Evet.
Bunları konuşmak zorundayız biz. İşte sağ siyasetle pazarlık yaparak yurtlarını, kurslarını, çalışmalarını güven altında tutmaya çalışmışlar. Sağ partiler de bunlardan oy alarak bu baskılara karşı görev gövdelerini ortaya koymuşlar. Siper olmuşlar.
Evet.
Derin devlet mi deriz? Devletin kemalizm uygulamalarını ve rejim politikaları mı deriz? Yani eşittir devlet demek de doğru. Devlet ayrı, rejim ayrı yani. Devleti ele geçiren rejimler olmuştur. O rejimler devleti kötü kullanmışlar. Devleti,
evet,
kötü yönetmişler,
evet,
ve bu tür tutumlar geliştirmiş.
Evet.
Şimdi artık bunun bir gerçeği kalmadı. Yani Türkiye'de artık muhafazakar bir siyaset devleti yönetiyor. Önemli yerlere geldi. Din konusunda anlaşmalar oldu. Orada örgütlenmenin, paralel yapılar oluşturmanın da manası kalmadı. Devlet de düşen burada.
Ve şu da
devlete
oldu değil
düşen
mi hocam?
Vazifeler var.
Evet.
Cemaat ve tarikatlara düşen vazifeler var iki tarafa.
Ve hocam, yani Cumhuriyet tarihinde ilk defa hani o korkutulan işte irtica, işte,
evet,
şeriat ya da işte dinci korku da bir şekilde bertaraf edilmiş oldu değil mi?
Tabii.
Yani bir şekilde 14 yıldır bir takım dini sahiplerle iş gören bir kadro.
Bir kadro var.
Kadro iş başında ve korkulan da olmadı bu manada.
Evet,
hani
evet.
Yaşam tarzlarına bir müdahale olmadı. Bir takım hani o iddialarında da haklı çıktılar. Biz işte tüm toplum kesimlerinin, tüm anlayışların bir arada yaşayacağı ve mağdur olanlara da mağduriyetlerinin ortadan kaldırılıp haklarının teslim edileceği bir iddiaları vardı.
Evet.
Kendi oy verenlerine, işte kendi destekleyicilerine de özel olarak böyle bir vaatleri vardı.
Evet.
Onu gerçekleştirdiler ama bu gerçekleştirme olduğunda başka taraflar da rahatsız edilmedi diye düşünüyorum ben. Ne dersiniz?
Yani aynen öyle. Şimdi insanlar başa açık diye kimse işe alınmama, dersen atılma, herkesi başörtülü yapma. Bu tür şeyler Türkiye'de yaşanmadı.
Evet.
Efendim, başörtü serbest oldu diye üniversitelerde şeriat ilan edilmedi.
Evet.
Yani başörtü serbest oldu
bizatihi
diye.
Bizatihi hocam dinlerlik Türkiye azalıyor diye araştırmalar yapılıyor.
Tabii Türkiye Cumhuriyeti yıkılmadı. Türkiye Cumhuriyeti güçlendi yani tam tersine. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisine küskün hale getirdi. Büyük kitleler Türkiye Cumhuriyeti'yle barıştılar. O devlete sahip çıktılar. Bunun en son örneği de 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz'da müdahale Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmıştır. Anayasasına yapılmıştır. Meclisine yapılmıştır. Genelkurmayına yapılmıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı'na, Cumhurbaşkanlığı'na yapılmış olan bir müdahaledir. Tayyip Erdoğan dediğimiz şahsiyet Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'dır.
Evet.
Dolayısıyla bir isme değil, burada bir devletin en üst otoritesine bir müdahaledir.
Evet.
Bu müdahalelere karşı bu camia, bu muhafazakar kesim en büyük tepkiyi ortaya koymuş. Dolayısıyla devleti kurtaran ve başta yer alan en önemli kesim olmuştur.
Evet.
Bu büyük bir dönüşümü gösteriyor aslında.
Evet.
Yani AK Parti'nin iktidarının bu ülkede geniş kitleleri devletle barıştırmada ne kadar başarılı olduğunu da gösteren önemli bir meseledir bu.
Evet.
Önemli bir fenomendir aslında.
Evet.
Şimdi devlet burada hakikaten artık bu toplumun gerçekliğinde yer alan ya cemaatlerin ve tarikatların bu toplumun gerçeği olduğunu kabullenmesi lazım. Yani bunlara tarikat diyelim, cemaat diyelim. Cemaat denilince daha çok Cumhuriyet döneminde Nurculuk, Süleymancılık, Işıkçılık adıyla ortaya çıkan İslami gruplardır. Tarikatlar deyince Kadiri, Nakşi, Sümbili vesaire birçok ekoller var.
Evet.
Bunların faaliyetlerini, bunların varlığını, faaliyetlerini değil, temelde varlığını meşru görmesi gerekiyor. Faaliyetlerini de anayasal bir temel çerçevesinde, hukuk çerçevesinde denetlemeli, kontrol etmelidir. Baskıyla değil yani, hakikaten hukuk çerçevesinde bunları denetlemeli, kontrol etmeli. Devlete düşen görev bu. Cemaat ve tarikatlara düşen görev de artık devleti kadrolaşacak, kendi zihniyetini ve ideolojisini hakim kılacak yani böyle bir yer olarak görmekten vazgeçmeleri gerekir. Bir, ikincisi de kendi içinde farklı İslami mezheplerle ilişkilere açık olmaları gerekiyor. Yani sadece kendi mezhebinde olanları işe almak, sadece mezhebinde olanlara burs vermek, sadece mezhebi olanlarla konuşmak, sadece onların kitaplarını okumak, sadece onların toplantılarına katılmak değil de, evet, bir mezhebiniz var, orada belli bir usul, adab, erkan takip edersiniz. Bir grup olmanız anlamı da budur zaten.
Evet.
Ama bununla beraber kendini İslam'ın zenginliği, çeşitliliği, genel dünyası içinde algılamak, bu dünyayla bir etkileşim içinde görmek.
Evet.
Onlarla da teşrik-i mesaiye açık olmak. Bu çerçevede bir dönüşüm yaşamaları gerekiyor.
Evet.
Bunlar Türkiye'de aslında ister istemez yaşanacak yani.
Evet.
Bu insanlar bu dönüşümü görüp zamanında yaşarlarsa, hızlı bir biçimde tedbirleri alırlarsa, bu hem bu gruplar, cemaatler için iyi olur, hem bu toplum için iyi olur. Çünkü toplum da şimdi kaygı duyuyor. Acaba cemaatler de benim çocuğuma burs verip yurduna alıp onu FETÖ gibi mi yapacak diye kaygı duyan insanlar var.
Var, evet.
Değil mi?
Var, evet.
Biz o insanlara açık olmalıyız.
Evet.
Yani bizim için İslam'ın bir grup kimliğinden daha üstün olduğunu, İslami ilkelerin esasların bunlar olduğunu, bunlara ters düşen davranışlarımızı ortaya çıktığı zaman her zaman bu millete, bu ümmete, bu devlete hesap vermeye açık olduğumuzu söylememiz gerekir.
Evet. Ya bu manada yani, hocam aslında cemaatlerin bu algıyı evet, yok etme adına, izale etme adına da onlara da dediğiniz gibi bir görev İtimat düşüyor.
İtimat vermesi lazım. Yani evet, bir, kesinlikle.
Bunu hem kendi içlerinde bir öz eleştiri yapmaları gerekiyor hocam. Evet. Yani bu tür bir potansiyel var buralarda hocam.
Tabii. Tabii.
İnsan potansiyeli var. Bir takım maddi potansiyel de var.
Evet.
Ve her zaman o yönetici kadro, işte baştaki insanlar, liderler tarafından da kontrol edilemeyebiliyor da yani.
Bu yani her yerde,
her yerde bu. Yani her
devlet
grupta,
devlet kurumlarında da bu var, her grupta, toplumdaki
her teşkilatta
da
bu var.
Evet.
Bir, gerçekten bir kendilerinin bir öz eleştiri yapması evet, gerekiyor. Bir de bu imajı düzeltmek için
neler
yapılabilir hocam? Bu da önemli.
Yani bu çok önemli. Yani bence mesela
yani yine bunu değil mi? Hani bunu tezkiye edecekler de yine o cemaat mensupları.
Kesinlikle.
Ya onların yani, adına birileri, gazeteciler falan bunu yapmaya çalışıyor.
Yani ya o yetmez.
Yusuf Kaplan'ın bu manada hani çok ben gayretini görüyorum yazılarında.
Evet.
Ona da
ama işte orada da
edelim.
Ama eleştiriler yaparken yani aynı zamanda Kemalistleri de aşağılamadan, laiklikleri benimseyen insanlara da küfretmeden.
Evet.
Ya bu toplumda sadece dindarlar yaşamıyor, Kemalistler de yaşıyor, ulusalcılar da yaşıyor.
Evet.
Onları eleştirelim, bize bakışlarını eleştirelim, söyleyelim, tepki verelim ama onları da aşağılamayalım.
Evet.
Onlara da küfretmeyelim. Çünkü bizim inancımız bunu gerektirir zaten.
Evet.
Yani, değil mi?
Evet, evet.
Bir de biz aynı vatanda yaşayan insanlarız.
Evet.
Burada cemaatler ve tarikatlara düşen şey kendilerini daha açık olarak anlatmak, göstermek. Yayınları var, radyoları var, televizyonları var. Kendilerini ifade etmek, kendileri ortaya koymak, kendileri göstermek. Bir de hakikaten bu yapıların siyasi şeyle, siyasi merkezse belli bir mesafe içinde olmaları gerekir. Yani siyasi merkezi derken şunu, ya bizim amacımız siyaset yapmak değil. Bizim amacımız eğitim yapmak, kültür faaliyetleri yapmak, yoksullara yardım etmek, toplumun dayanışmasına, kaynaşmasına. Bizim amacımız, biz iman peşinde koşuyoruz. Hayır peşinde koşuyoruz. Hizmet peşinde koşuyoruz. Böyle bir tutum içinde olmalıdır. Yani siyaset yapmak isteyen gider, siyasi bir partiye kaydolur, siyaseti yapar yani.
Evet,
kimse yapma
evet,
diyemez
evet,
yani. Herkesin de bu tabii bir hakkı.
Evet.
Ama ana şey yönelim, böyle bir şey olmamalı kesinlikle.
Evet.
Yani devlette hakim olmak, devleti ele geçirmek, bu olmamalı yani kesinlikle böyle bir şey. Bir Müslüman, bir tarikat ehli, bir iman ehli, bir derviş, bir devlet kurumunda da çalışabilir. Devlet kurumunda görevi neyse, amir olarak, memur olarak o görevlerini hakkıyla doğru bir biçimde yapmalı. Bunu yerine getirmeli yani. Birinci amacı bu olmalıdır bence. Oradaki amir memur ilişkisi neyse, hiyerarşisi neyse ona göre hareket etmeli.
Evet, yani
kendi bulunduğu
bir hizipçiliğe,
cemaatteki hiyerarşiyi, devlet
lazım,
alanındaki hiyerarşiye taşırsa ciddi problemler çıkıyor.
Evet.
Yani işte subay orada bir tarikat ehli bence olabilir ama gidip orada tarikat ehli bir subay oradaki işte diyelim albayın altındaysa kendi albayını dinleyecek. Kendi tarikatı içinde diyelim ki halife diye kendisine itibar ettiği kişinin emrini alıp oraya taşımak gibi hiçbir sorumluluğu olmamalı. Türkiye bunu tarihte yaşadı yani. Tarihte Osmanlılar'da bunun örneklerini görüyoruz. Bugün yeni de bizim hakikaten devlet tarikat, devlet cemaat, devlet din ilişkilerini ihya etmemiz gerekiyor. Ne laisistlerin dediği gibi bunun ihyanın yolu tümüyle reddetmekten geçer.
Evet.
Öyle bir şey olmaz.
Evet.
Yani mümkün değil. Biz dini devletiz yani. Bizde dini devlet var. Devletle dinin beraberliği vardır. Birliği demiyorum, beraberliği
evet,
vardır.
Evet.
Beraber olmak ayrı bir şey.
Evet.
Ayrılığı yoktur.
Evet.
Ayrılık ve gayrılık değil,
beraberlik
vardır.
Var. Evet.
Bu önemli bir şey.
Evet, evet. Doğru.
Çünkü bir devlette bir ruha, bir coşkuya, bir şeye sahip olması lazım. İdeallere sahip olması lazım yani.
Evet.
Devleti biz sadece pür bir liberal anlayışla tanımlayamayız bence. Evet. Bizim tarihi gerçeklerimize de çok fazla uymuyor bu.
Yani hocam o zaman şunu diyebilir miyiz? Biz bu tartışmalarda iki boyut var. Birisi devleti yöneten aktörlerin tutumları, devlet müesseselerinin tutumları,
politikaları,
anayasa,
kanunlar,
yönetmelikler. Diğeri de bizatihi bu cemaatleri yöneten kadrolar,
müntesipler,
STK'lar. Onların hem öz eleştiri yapmaları hem de bu bozulan diyorum tırnak içerisinde bu imajı düzeltme adına da
tabii yani bir takım bozuk şeyler yok mu yani? Gazetelerde çıkıyoruz değil mi?
Gerekiyor.
Bir sürü insanları istismar eden, yoldan çıkaran, şeyhim deyip bir sürü saçma sapan dini istismar eden kişiler de var.
Tasavvufu yanlış yorumlayanlar.
Tasavvufu yanlış yorumlayanlar var.
Evet.
Yani bunlarla bizim yüzleşmemiz gerekiyor.
Yüzleşmemiz lazım. Hocam çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırkambar programımızda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra oluşan 15 Temmuz ruhu denilen olguyu, kavramı hem bir masaya yatırdık. Ardından da cemaatler ve tarikatların üzerine gidilmesi, FETÖ dolayısıyla hepsinin aynı potada eritilmeye çalışılması, dolayısıyla katı bir laiklik vurgusunun yapılması meselesini konuştuk. Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikte haftaya başka konu ya da konularla karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.